Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz rotada. Türkiye'de paramiliter örgütlenme ve SADAT meselesini konuşuyoruz. Türkiye'de seçime giden süreçte bizi neler bekliyor? Aslında birazcık bunları tahmin etmeye çalışacağız bu bölümde. Muhalefet neler yapıyor, neler yapmalı? Sedat Peker'in iddiaları var. Bunlara da tekrar değineceğiz. En son Erk Acerer'e çeşitli açıklamalar yaptığını biliyoruz. Daha doğrusu zaten bunu kamuoyuyla da paylaşıyordu. HTS kayıtları incelensin, benim Adnan Tanrıverdi'yle kimler dolayımıyla, kimlerin aracılığıyla görüştüğüm her şey ortaya çıkacaktır dedi. Sabri Balaman'dan bahsetti ki Sabri Balaman Akit yazarı ve kendisinin zaten öncelikle Melih Tanrıverdi Sabri Balaman'ın kendileriyle herhangi bir ilgisi olmadığını iddia etmişti. Fakat hemen ardından sosyal medyaya Sabri Balaman'ın videoları düştü. Kendisini SADAT'ın yöneticisi, yetkili, karar merciinde olan biri olarak tanıttığı, takdim ettiği videoları hemen düştü. İnanılmaz bir aslında inkar süreci işliyor şu an, bu şekilde işliyor. Açıklamaları tamamen bu yönde, bir aslında bir tür psikolojik harp tekniği kullandıklarını tam olarak söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Başka açıklamalar da oldu. Yine bu konularla ilgili, aslında bu süreçte ortaya çıkan iddialarla ilgiliydi. Yine Erk Acerer bunu yayınında paylaştı. Dedi ki Sezgin Baran Korkmaz'a yeşil pasaport verildi mi diye açıkça Süleyman Soylu'ya sordu. Sezgin Baran Korkmaz ve eşi yurt dışına çıkması. Zaten Sezgin Baran Korkmaz'ın malına, mal varlığına tedbir konulmuştu. Bu mal varlığına konulan tedbir kısa süre sonra kaldırıldı ve bundan kısa bir süre sonra da Sezgin Baran Korkmaz'ın malum olaylardan sonra yurt dışına çıkışı, hadisesi gerçekleşti. Peki bu çıkış nasıl gerçekleşti? İşte buna ilişkin yeni bir iddia karşımızda. Yeşil pasaport verildiği iddia ediliyor kendisinin Türkiye'den gitsin diye. Şimdi bu iddialar önümüzdeki günlerde eminim daha çok konuşulacak. Biz tekrar Sadat meselesine ve işte Sedat Peker'in iddialarına dönelim. Ona yine programın ilerleyen bölümlerinde yer vereceğiz ama Berna Can, senin bu konuyla ilgili sözün yarım kalmıştı. Seninle başlayalım istiyorum bu bölüme tekrar.
Bu konuyla ilgili sözüm tam da ben de oraya gelecektim. Hı hı. HTS kayıtlarım incelensin. Evet. Çünkü katıldığı yayınlarda ve gazetecilerin sorularını yanıtladığında ben kesinlikle bizim dedi bir görüşmemiz olmadı. Sedat Peker'le bir görüşmemiz olmadı dedi. Birkaç kez kendisi bizden randevu talep etti. Biz de vermedik dedi. Ve bu dönemde, o dönemde diyor ki Sedat Peker, İşte o dönem tabii Sedat Peker iktidarın göz bebeği. Yani Akit gazetesinde, Yeni Şafak'ta, Rize'de bir miting yapıyor. Şu an bir siyasetçiyi götür orada. O kalabalığı zor toplar oraya. Ve çarşaf çarşaf Sedat Peker'den yardım, Bayır Bucak Türkmenlerine yardım, Sedat Peker'in yardım tırları Suriye'ye ulaştı. Sonra diyor adam, bana dediler ki diyor Sedat Peker, ya abi bu... Bu şeyler El Nusra'ya gidiyor dediler diyor. Bak Adnan, Melih Tanrıverdi şunu söyleyemiyor. Bu adam niye bize ulaşmak istiyor? O dönem iktidarla kol kola olan adamlar bunlar. Sedat Peker'in iktidar tarafından desteklendiğini biliyorlar. Sedat Peker'in telefonuna çıkmayacaklar.
Bir de kimin kime ulaşmak istediği de çok net değil, çok belli değil.
Özgün, orada gerçek fikrimi söyleyeyim. Kimin kime ulaşmak istemek, yani o ilk hamle hiç önemli değil inan. Çünkü bu öyle bir oluşum ki, yani bunları zaten 20 senedir iktidarda tutan şey bu. Yani ben mesela bir gazeteci olarak, benim karşıma gelmedi Melih Tanrıverdi. Yani ben yapar mıydım bu röportajı? Evet, ama gazetede yapardım. Televizyonda da bilmiyorum ben. Muhalif kanalda onlara yer açmanın doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yayıncılık olarak. Gazetecilik. Gazetecilik midir? Evet. Doğru soruları sorarsan. Şu soruyu sorardım alıp karşıma. Sedat Peker dedi ki derdim, oluk oluk kan akıtacağız sözünü bana bunlar söyletti.
Bir psikolojik harp çalışması, o dönem bir korku iklimi yaratılması gerekiyordu. 7 Haziran'da Erdoğan iktidardan düştü, HDP meclise girdi. Bir koalisyon çalışması vardı o süreçte. Bunun önü kesildi. Önünün kesilebilmesi için ve işte o açılım süreci vardı. Bunlar sona erdirildi. Bir masa, malum masa vardı.
Neler yaşadık? O kadar çok bunlarla uğraşıyoruz.
Bir terör süreci ve aslında çok kritik bir şey daha var burada. Aydınlanma. Önümüzdeki süreçte aslında aydınlatılması gereken en önemli konulardan biri. Bu konunun yanıtı bulunduğunda, şu sorunun yanıtı bulunduğunda Türkiye'de pek çok şey aslında peşi sıra gelecektir diye düşünüyorum. 10 Ekim Ankara Gar katliamı kimlerin sorumluluğuyla veya ihmalkarlığıyla ve nasıl gerçekleşti? Bu konu hala aydınlatılmadı. Tam da 7 Haziran 1 Kasım arasında gerçekleşmiş olan birçok terör eyleminden biriydi bu.
Yani tekrar söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi çok doğru ve yerindeydi. Sedat Peker'in vurgusu çok yerindeydi. Dediğim gibi önce kimin ulaşmak istediği hiç önemli değil. Adam diyor ki bakın, HTS kayıtlarına bakın, ben bu adamla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Uluslararası davalara gittiğinde bu süreç. Ben inanıyorum ki Erdoğan'ın bugün Tanrı verdiği inkar etmesi yalnızca kendi tabanını konsolide etmek için değil. İşin içinde başka işler de var. Çünkü bu iş uluslararası boyuta geldiğinde, davaya taşındığında bu HTS kayıtlarını seve seve çıkarmak zorunda kalacaklar.
Zaten Türkiye'nin başına örülen belalardan biri, çoraplardan biri de bu. Çünkü iki örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Birisi ilk bölümde bahsetmiştik. Malum Suriye'de bir Ezidi katliamı gerçekleşti ve bu katliamı IŞİD'in gerçekleştirdiği en azından uluslararası kayıtlara göre böyle görünüyor.
Ben Irak'taydım o dönem. Yani o Ezidilerin neler yaşadığını çok çok iyi biliyorum. Hemen evimin arkasında bir şeye yerleştirdiler. Bir AVM inşaatına yerleştirdiler. AVM olarak inşa edilen yerde bebekler, kadınlar ve çocuklar, yani Ezidilerin o dramına bizzat tanık olan biriyim. Her akşam iş çıkışı onlara koli koli yardım gönderen biriyim. Uluslararası ajanslara yazılar yazan bir kişiyim. Belgesellerini çektim ama sonra kendim bunu yapmamak konusunda şey yaptım, bir karar verdim. Bu, ve bunu çok altını çizerek söylemek istiyorum. Dünyada bu savaştan en çok etkilenenler inanın onlar oldu diyebilirim. Çünkü bizzat yaşadım ben onu. 2 sene boyunca iç içe yaşadım onlarla.
Ve bu katliamla ilgili yine işte Sedat Peker bu katliama işaret etti. Çok ilginç bir şekilde. Sizin gücünüz ancak bunlara yeter dedi birisi. Bir diğeri de artık Türkiye'de yakın zamanda yaşanan Rus uçağı düşürülmesi hadisesinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı canlı yayında tüm dünyaya, biz henüz Rusya ile barışmamıştık o dönem, karşılıklı tehditler devam ediyordu. Daha doğrusu Rusya'dan o dönem Türkiye'ye tehditler geliyordu. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı bir toplantıda tüm dünyaya canlı yayında, bakın Suriye'de şu an Türkiye'deki hükümetle Suriye'nin kuzeyindeki bir takım terör grupları arasında ticari ilişkiler var. Petrol ticareti yapılıyor. İşte bunlar da uydu görüntüleridir şeklinde bir takım görüntüler paylaşmıştı. Tam da aslında bu süreçlere paralel işleyen meselelerden biriydi. Uluslararası boyuta gitme ihtimalinden bahsettin. Böyle riskler, böyle tehlikeler var aslında Türkiye'nin karşısında. Maalesef şu an çözmeye çalıştığımız, altından kalkmaya çalıştığımız bu kirli ilişkiler yumağı, sorun sadece iktidardakilerin veya Türkiye'deki bir takım siyasilerin sorumluluğunda olmanın da ötesinde toplum olarak hepimizi aslında uzun vadede zan altında bırakan, kirleten, ülkemizi zan altında bırakan bir takım gelişmeler, bunların o yüzden temizlenmesi, bunlarla hesaplaşılması sadece bir Türkiye'nin iç siyasi meselesi değil, Türkiye'nin tabiri caizse bekası için de gerekli olan meseleler diyelim. Bunu bir kenara bırakıyorum şimdi. Muhalefetin bu konudaki çıkışına değinmiştik. Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı ve o hamleden beri aslında biz yoğun olarak bu konuyu tartışıyoruz. Ve bu konuyu da gündemde tutuyor. Bu konuyla ilgili sert açıklamalar yapıyor. Erdoğan'a cevap verdi Twitter'dan. Elinde bir dosyayla gitti Sadat Kılıçdaroğlu ve o kapı açılmadı. Özellikle elinde dosya taşıyordu. Normalde bir genel başkanın elinde dosya taşıması, yolda yürürken bir görüntü verirken elinde dosya taşıması beklenmez. Ancak bir imaj olarak, bilinçli olarak tercih edilmiş bir iletişim çalışmasıydı bu. Elinde bir dosya vardı Sadat'a giderken. Bu dosya tabii ki içeri açılsaydı, muhtemelen içeri alınsaydı Kılıçdaroğlu, masaya konulacak ve sorulacak şeylerdi. Elimizde evraklar var deniyor. Elimizde bir takım raporlar var deniyor. Zaten bunların birçoğu sizin de kitabınızda yer verdiğiniz üzere bilinen, kendilerinin gizlemekten, ifşa etmekten hiçbir sakınca görmedikleri, işte tekrar ediyorum, bir güç sarhoşluğuyla biz bu tür ülkenin ve bu iktidarın sahibiyiz gibi bir güç sarhoşluğuyla hareket ediliyordu. Tıpkı aslında şeye çok benziyor. İşlev olarak, örgütlülük olarak aynı şey değil, ancak Fethullah Gülen örgütünün kendini iktidarda gördüğü zaman yaptıklarına çok benziyor. Fethullah Gülen örgütü bir paralel devlet yaratmıştı iktidarın da yol vermesi ve desteğiyle. Şimdi tekrar benzer bir şey görüyoruz. Aslında şöyle şeylerle karşılaştım. Bana bunları söyleyenler oldu açıkçası çevremden. Bunlar meczup, işte Mehdi diyor vesaire diyor. Bunlar o kadar ciddiye alınacak insanlar değiller.
Yumuşatmayın.
Gibi şeyler söyledi. Fakat Fethullah Gülen'in konuşmalarını dinlediğimiz zaman 10-15 yıl önce, 20 yıl önce aynı şeyi söylerdik. Bu adam meczup derdik. Fakat kazın ayağı öyle olmuyor. Sonraki süreçte bunu gördük. O yüzden sizin de vurguladığınız gibi şimdiden bunlara ilişkin bunların ifşa edilmesi bir toplumsal sorumluluk aslında, bir görev. Bunların nereye gidebileceğine ilişkin bizim çok yakın, yakıcı, sıcak deneyimlerimiz var. Şimdi muhalefetten bahsettik. Kılıçdaroğlu'nun tavrını ve bundan sonraki sürece ilişkin, seçim sürecine giden süreç, bu yolda Sadat'ın paralize edilebildiğini, etkisiz hale getirilebildiğini veya bu yolla en azından yapmak istediği şeylerin, görev, kendisine verilen görevleri belki de yapmasının engellenebileceğini düşünüyor musunuz? Veya bu süreç nasıl gelişir sizce?
Şöyle, bir defa Kılıçdaroğlu'nun tabii ki Sadat'ın önüne gitmesi, herkes de vurguladı, çok önemli. Bunun işaretini de bizi Mersin'le birlikte aslında beklediğimiz bir şeydi, bir Sadat çıkışı. Çünkü 4 ay öncesinde Kılıçdaroğlu aktrollerle ilgili videolar çekiyordu ve bunlarla ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Ve bu videolarından bir tanesinde masasında kitabımız vardı, Gölge Ordu. Sadat'ın sır perdesi aralanıyor. Bu kitabı gördüğümüzde biz Sadat çıkışı geleceğini tahmin ettik. Bir Sadat çalışması yapıldığını anlamış olduk ki CHP milletvekillerinden de Sadat'la ilgili sorular geldi. Kitabımıza ilgi gösterdiler. Belgelerin içeriğiyle alakalı sorular sordular. Bir soru önergesi hazırladılar. Sonrasında bir soru önergesi verildi. Bu çalışmalar yapılıyordu. Tabii Canan Kaftancıoğlu'na yönelik bir hapis kararı ortaya çıkmasından sonra da özellikle seçim, Canan Kaftancıoğlu tabii ki seçim döneminde çok etkili olmuş ve oyların korunmasında simge olmuş bir isimdi. Bu bakımdan da tam bunun ardından Kılıçdaroğlu'nun gitmesi, Sadat'a elindeki dosyayla gitmesi çok önemliydi. Ve orada en önemli vurgusu tedhiş oldu. Yani terör, burasının bir terör yetiştiricisi yuvası olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra tabii biz kitabımızda tedhişi biz çok ayrıntılı şekilde biz de anlattık. Ama tabii burada önemli olan konulardan biri seçimle alakalı psikolojik harp. Gayri nizami harp.
Korku iklimi yaratmak.
Tabii ki. Kontrgerilla faaliyetleri. Bunlarla ilgili eğitimleri var Sadat'ın. Bu eğitimler tabii kimlere verildi? Neredeler bu kişiler? Bu sorular çok önemli. Bunları yöneltti. Benim yakın zamanda kaleme aldığım bir yazı vardı. Sadat'ın, herkes tabii ki şunu soruyor. Sadat seçim döneminde ne yapabilir? Sadat'ın seçimle alakalı düşünceleri neler? Melih Tanrıverdi, Sadat Başkanı şu an hali hazırda. Adnan Tanrıverdi'nin oğlu. Melih Tanrıverdi'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra kaleme aldığı bir yazısı var. Burada bir seçim planından bahsediyor. Bu seçim planında da ve 24 Haziran seçimlerinde...
2018 seçimlerinden
sonra. Tabii evet, 2018, 25 Haziran 2018'de kalem alıyor bu yazısını. Ve diyor ki tamam seçimi kazandık ama biz 2023'e giderken neler yapmalıyız? 2023 seçiminde önümüzde bizi ne bekliyor? Yani oraya gidene kadar neler yapacağız ve sonrasında nereye ulaşacağız? Bunları tartıştığı yazısında seçim planı olarak önüne Asrika'yı koyuyor. Asrika projesi. Asrika projesi bir İslam Birliği devlet, İslam Devletleri Birliği. 60 ülke var İslam ülkesi. Bunlar bir araya gelecekler. Bunların işte siz de biraz bahsettiniz. Bir araya gelecekler. Bunların işte hukuku şeriat olan efendim işte para birimi Asrika dinarı olan başkentte İstanbul olan bir devlet, bir federe devlet şeyleri var, hayalleri var. Bununla ilgili adımlar atıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu seçimden sonra da, 24 Haziran seçimlerinden sonra da 2023'e giderken bunları hızlandırmamız lazım. Ve bizim oraya ulaşmamız lazım. Yani bu hedefe ulaşmamız lazım diyor. Yani Melih Tanrıver de şimdi çıkıp televizyonlarda tabii ki bizim laiklikle hiçbir sorunumuz yok gibi açıklamalar yapması. Bizim siyasetle hiçbir alakamız yok. Biz tamamen ticari bir kuruluşuz. Biz önümüze sadece ticari hedefler koyarız demesi çok komik. Çünkü Sadat'ın kuruluşundan bahsettiği az evvel Sadat kurulurken Adnan Tanrıver de şunu söylüyor. Ben kesinlikle ticari bir kaygıyla bu işe girmiyorum. Bu, tamamen dini ve fikri düşüncelerim nedeniyle ben bu işe giriyorum. Maneviyat olarak ben bu işe giriyorum diyor. Şirket kuruyor, ticari bir şirket kuruyor ama kesinlikle para, ticaret bunları bir kenara attığını kendisi söylüyor. Hukuku şeriat olan bir devlet için Assam diye bir örgütlenme kuruyor, bir düşünce kuruluşu. Bununla ilgili 7 tane toplantı tertip edilmiş durumda. En sonuncusu da Şubat ayında yapıldı, birkaç ay önce. Şimdi de sonuncusu, 7.si de 2023 yılında yapılacak. O şekilde tertip etmiş durumdalar. Ve bunların hepsinde de işte bu devlet...
Hangi tarihi belli mi?
2023 yılı olarak.
Muhtemelen kendileri tabii bir seçim öncesi veya sonrasına ilişkin bir tasarrufları var.
Evet.
Genelde yılın son aylarında yapıyorlar bu toplantıları.
Seni sonu değerlendirmesi tabii, olarak.
Neredeyiz?
Yıl sonu çünkü değerlendirmesi.
Gerçekten böyle düşünebiliriz faaliyet raporlarını.
Evet.
Değerlendirmeden kastım şu. Kendilerinin yine sitelerinde yazdığı, yer verdiği yazılarda biz anayasa değiştirilmesine ilişkin, anayasanın ne şekilde değiştirileceğine ilişkin bir takım taslağımız vardı. Bizim taslağımız %90 zaten şu an mevcut anayasaya girdi diyorlar.
Tabii.
Biz buraya nüfuz ettik, bunun olmasını sağladık diyorlar. Yani burada ticari bir faaliyet falan yok. Tamamen Türkiye'nin rejiminin dönüştürülmesine ilişkin girişimler var.
O sizin yorumunuz vardı hani size söyleyenler ya bunlar meczuplar birliği falan diye yorumlar yapılıyordu. Yani oradan zaten ben de o noktaya gelmek istiyordum. Çünkü bugün başkanlık sistemini yaşıyorsak Sadat'ın projesi. Yani bizzat Sadat'ın projesi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sivilleşme adı altında yapılan bütün değişimler Sadat'ın projesi. Ve önünde de bekleyen Sadat'ın halihazırda bekleyen bir dosyası var. Bunun içerisinde de anayasanın 2-3 maddesinin değiştirilmesi var. Bir federasyon var. Federasyon sisteminin getirilmesi var. Yani burada Sadat'ın yapmış olduğu, kendi önüne koydukları o Assam kuruluşlarında yaptıkları planlar, listeler teker teker olmuş durumda. Yani Sadat'ın o anlamda bir şey yapabilir mi, yapamaz mı diye yapmışlar zaten halihazırda. Adnan Tanrıverdi'nin bizzat açıklamaları var. Bizim listemizin, bunlar olmalı diye yaptığımız listemizin, verdiğimiz bütün önerilerimiz bu zamana kadar hepsi tek tek 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti diyor.
Yani ben onlardan önemli birkaç tanesini söylemek istiyorum
lütfen
açıkçası. O meczup diye bakılan kişilerin, şimdi bu ülkenin en hassas şeylerinden bir tanesi, kırmızı kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'dir.
Evet.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde irtica bir tehdit olarak algılanır. Sadat'ın 2011 yılında TBMM'ye gönderdiği anayasada kırmızı kitaptan irtica kavramının çıkarılması talebi var. Şimdi 23 Mart 2021 yılında resmi gazetede yayınlanan ilanda TSK'nın subay ve assubay alımlarında hatırlarsak irtica kavramı çıkartıldı. Çok önemli. Diğer taraftan 15 Temmuz'dan sonra yüksek yargı kaldırılmalı, hakimler üniformasız olmalıdır diye bir önerileri var. Şimdi burada şunlar da kıymetli. Ben bazı yapıların bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin sivil bir hukukçu elbette çok kıymetlidir, değerlidir. Fakat işte TSK'nın kendine özgü bir yapısı olduğu için, farklı bir disiplin yönetmeliği olduğu için, farklı bir işleyiş olduğu için kendi yargısında olması gerektiğini düşünüyorum. Ya da sivil bir doktor çok kıymetlidir, değerlidir. Özellikle şu her zaman öyle ama son 2-3 yıldır Covid ile birlikte hepimizin yükünü çekiyorlar. Çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Fakat bir harp doktorluğu bambaşka bir şeydir. Yani bir elinde bomba patlayan kişiyi tedavi etmek ya da ne bileyim çok ağır yaralanmış bir kişiyi tedavi etmek ancak sanırım o eğitimleri alan kişilerin daha iyi yapabileceği bir iştir. Yine bunlar yüksek yargı kaldırılmalıdır diyor, kaldırılıyor. Yüksek Askeri Şura'nın yaşın yapısı değiştirilmeli ve yaş sivilleştirilmelidir diyorlar. Bu da 15 Temmuz'dan sonra hayata geçiyor.
Yani sivilleştirilme burada sivil sanki bir paravan kavramı olarak kullanılıyor.
Siyasallaşma desek evet, belki daha doğru.
Tabii yani kendileri öyle diyorlar. Evet. Ben şu yüzden bunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de AKP'nin yaratmış olduğu dönüşüm, yaratmaya çalıştığı dönüşüm ve işte 10-15 yıllık geçmişe dönüp süreci incelersek 2007'den itibaren özellikle 2006-2007'den itibaren sivil vurgusu kendileri açısından bir her kapıyı açan anahtar olarak kullanıldı. Kesinlikle. Fakat ortada şöyle bir yanılsama oldu Türkiye'de. Yani askeri vesayet, yargı vesayeti olarak tanımlanan geleneksel sistemin ortadan kaldırılıp işte daha sivil siyasilerin, işte seçilenlerin karar mekanizmalarında ağırlık kazandığı bir sistemin Türkiye'de kendinden demokratikleşmeyi getireceği düşünülüyordu. Ve AKP bunu çok iyi bir şekilde kullandı. Bir yem olarak kullandı tabiri caizse. Biz şununla karşılaştık. Sivil adı altında bir sivil otoriterlik ve evet, kontrol edilemeyen, hiçbir kurumsallığı olmayan,
denetlenemeyen,
hiçbir öngörülebilir mekanizması olmayan, sivil ancak sivil dediğimiz şey şahıslara indirgenmiş bir siyasi örgütlenmeyle biz karşılaştık. Adına başkanlık diyoruz ancak bu başkanlık, evet siyaset bilimi literatürü açısından belki başkanlık diyebiliriz ama bu karşılaştığımız şey tam olarak bir otokrasi, aslında bir sultanlık benzeri.
Modernize neopatrimonyal edilmiş bir sultanizm.
Evet, neopatrimonyal sultanizm deniyor ama bizimki bayağı modernize edilmiş bir sultanlık yani şu anda.
Bu sivillikle
devam edin birazdan lütfen.
Ben bir katkı yapmak adına bu sivillik, sivilleşme paravanının altında siyasetin olduğuna nasıl kullandıklarına dair bir örnek vereyim. Harp okullarında 15 Temmuz'dan sonra mülakatlarda evet, siviller getirildi. Siviller de olunacak denildi artık. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden işte ayrılmış olan, emekli olan askerlere çağrı yapıldı. Burada Sadatçılar olduğuna dair bilgi aldım. Sonrasında Gürcan Onat'ın katıldığını öğrendim ve Gürcan Onat'ı aradım. Sadat'ın kurucularından biri. Gürcan Onat'la görüştüm. Dedim ki siz katıldınız mı? Evet, ben 3 yıl boyunca katıldım dedi. Bu mülakatlarda bulundum dedi. Adnan Tanrıverdi ile de o dönemde görüştüm. O zaman tabii kitabımızı yazmamıştık henüz. Adnan Tanrıverdi de bununla alakalı bunların olduğunu, peki ben neden mülakatlar bitti, siz baş danışmanlık görevinden ayrıldınız, bununla alakalı bir durum mu dedim. Hayır, onunla alakası yok dedi. Gürcan Onat da zaten bu 3 yıllık bir plandı dedi. Velhasıl Milli Savunma Bakanlığı mülakatlarda Sadatçılar sadece Gürcan Onat vardı dedi ama sonuç itibariyle Sadatçıların olduğuna dair bizzat Sadatçılar'da biz vardık dedi. Şuraya geleceğim.
Melih Tanrı verdi de geçtiğimiz gün işte katıldı programda. Tabii. Vardı, oraya davet üzerine gittik dedi. Yani evet. Bunu inkar etmedi. Söyledi. Tabii. Gittik dedi.
Ben yazdığımda çünkü böyle bir şey oldu. Ya Sadatçılar var mı yok mu gibi. Hı-hı. Ya adamlar kendileri itiraf ediyorlar.
Uzun zamandır evet. Zaten.
Tabii. Bu mülakatlarda da şu sivilleşme. Tamam, sivilleşme oldu. Siviller geldi. Ne oldu peki? Orada bir komutanımız isyan ederek halihazırda görevde olan sivillerin yanında görevde olanlar da var. Görevde olan bir komutan tutanak tutup isyan ediyor bu mülakatlara. Çünkü burada TSK tahammüllerine aykırı siyasetin TSK'nın içerisine sokulmasına dair sorular yöneltildiğini söylüyor. Bu sorular neler? Bu sorular siyasi lider olarak siz kimi görüyorsunuz?
Erdoğan nasıl bir lider?
Evet, yani evet, böyle sorular soruluyor. Şimdi bu kişi
ya da dini sorular.
Ya da dini
veya
sorular.
Dini evet. Sorular evet.
Şimdi bu sorular siyasi, bizzat siyasete dayalı bu sorular bu kişiler geleceğin komutanı olacak. Ve sivilleşme adı altında bu kişilere mülakat yaptırdılar. Sordukları sorular da siyasete çıkıyordu. Bir ek olarak bunu anlatmak
evet.
istiyorum.
Evet, orada biz kitapta Adnan Tanrıverdi zaten kendisi de ifade ediyor. Biz 3-4 kişiye referans olduk diyor. Sanırım bunu Melih Tanrıverdi de doğruladı yayında. Fakat burada ben şunu sormak isterdim Melih Tanrıverdi'ye. Adnan Tanrıverdi hangi sıfatla referans oldu? Adnan Tanrıverdi'den hangi sıfatla harp okulları mülakatı için birileri talep edildi? Yani Adnan Tanrıverdi kim?
Nasıl harp böyle okulu, bir nüfuzu var
evet,
ki
buralara nasıl böyle
kadar
bir nüfuzu var?
Davet ediliyor?
Evet, nasıl böyle bir nüfuzu var? Yani
kara kaşı kara gözü için veya senin ne kadar güzel fikirlerin var diye değil muhtemelen değil mi? Bir network var burada. Bir
evet, organik ilişkiler var. Ya da sanki hani TSK'nın böyle bir altyapısı yokmuş da yardıma ihtiyaç duyuyormuş gibi bir durum. Yani TSK'nın içerisinde bu mülakatları yıllardır gerçekleştiren, yapan çok değerli isimler varken neden Sadat'a ya da Sadat'ın refer ettiği isimlere ihtiyaç duyuluyor? Bu bir nevi şeye de çıkıyor yani. Paralel bir TSK mısınız?
Tam bunu olarak mu yaratmaya aslında, çalışıyorsunuz? Tam olarak bu. Bir paralel devlet her türlü. Yani iktidarın devlet kurumlarını tam olarak ele geçirmeye çalışmasının yanı sıra tam olarak ele geçirdi diyemiyoruz hala. Hala ben şerefli bürokratlarının, şerefli yargı mensuplarının, askerlerinin, demokrasiye inanan, Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye'nin demokratikleşmesine inanan insanlar olduğuna hala inanıyorum. Tüm bu tasavvuta rağmen bir de BCD planları var. İşte o BCD planları aslında bu Sadat dediğimiz şeyi konuşmamıza neden olan şey.
Tabii,
bu kurumlar
şey
kontrol edemediğimiz noktada paralel olarak harekete geçirebileceğimiz bir çok, yapılanma olsun.
Çok
geçmişte rahat. Fethullah evet. Gülen örgütüydü. Bugün işte bunlar bu aparatlardan biri Sadat'tır. Bir de yargı içerisindeki yapılanmalar İstanbul grubu, işte Hak Yol grubu ve bilmem ne grubu. Bir paralel devlet aslında tekrar inşa ediliyor dağınık olarak.
Ben burada bir araya girmek istiyorum. 2-3 şeyle de onu destekleyeceğim. Siz de söylediniz. Çok değerli, kıymetli bürokratlarımız hala var diye. Sadat'tan güvenlik bürokrasisinin rahatsız olduğuna dair, çok ciddi rahatsızlıkları olduğuna dair, gelecekte çok büyük sorunlar çıkma ihtimali olabileceğine dair ciddi bir bilgi var. Kılıçdaroğlu, Caner bahsetti az önce, sürekli şunu söylüyordu zaten. Bize sürekli dosya yağıyor. İşte siyasal iktidarın değişme ihtimali üzerine önümüzdeki seçimlerde. Bürokrasi üzerinden işte yolsuzluk dosyaları geliyor, troll dosyaları geliyor, çeşitli dosyalar geliyor diyordu Kılıçdaroğlu. O yine troll dosyasını açıkladığında bizim kitabımız da önündeydi. Ve ben şöyle bir duyum aldım. Yakın tarihte bu Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra görüştüğüm CHP'ye yakın, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan Kılıçdaroğlu'na bu rahatsızlık da güvenlik bürokrasisinden geldi. Yani Sadat'la ilgili bir bilgiye dayanarak Kılıçdaroğlu gitti.
Tabii ki yani ben de açıkçası böyle düşünüyorum ve bunu da dile getirmekten çekinmiyorum. Çeşitli mecralarda da dile getirdim. Kılıçdaroğlu'na şimdi kurumlar harekete geçemiyor. Kurumlar işlevlerini yerine getiremiyor. Kurumlar içerisinde ancak bireyler bir takım duyarlılıklara sahip, hala hukuka bağlı kalmaya çalışan bireyler içerisinden muhakkak ki siyasetin devreye girmesini sağlayacak bilgiler gidiyor. Hem siyasete gidiyor.
Bunu Kılıçdaroğlu açık açık söylüyor zaten. Gidiyor,
tabii.
Bana sürekli
bu
her yerde
gittiğine emin olabiliriz yani.
Evet, çünkü Kılıçdaroğlu şöyle yani neticede tecrübeli bir siyasetçi ve tecrübeli bir bürokrat. Kendi geçmişi var. Bürokrat geçmişi var.
Bürokrat geçmişi.
Yani çıkıp sizin İstanbul İl Başkanınıza işte siyasi yasak gelmiş, 4 yıl 11 aylık ceza sonanmış, bunun üzerine tüm milletvekillerinizi İstanbul'a yığmışsınız, Türkiye'de birinci günden bu konuşuluyor. Siz çağrı yapmışsınız İstanbul'a. Oradaki toplantıdan çıkıp apar topar elinde hiçbir bilgi olmadan, hiçbir belge olmadan, hiçbir duyum olmadan Sadat'ın kapısını çalacağını ben düşünmüyorum. Yani böyle bir ihtimal üzerinde
zaten
duruyorum.
Zaten elinde dosya...
Evet, elinde de dosya vardı.
Oydu yani.
Ben diğer taraftan farklı bir şey daha söyleyeyim. Ben Erdoğan'ın da bu grup konuşmasında yaptığı o işte Sadat'ı tanımam falan açıklamasında da açıkçası o rahatsızlığı belli ölçüde hissettiğini ya da o rahatsızlığa dair bir duyum aldığını ya da bildiğini de bildiğine dair de bir bilgiye dayalı söylemiyorum bunu. Öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü çok yani sizin baş danışmanınız.
Tabii.
Siz yani 94'te tanışıyorsunuz, cezaevinde ziyaret ediyor, partinize davet ediyorsunuz, baş danışman olarak atıyorsunuz, en kritik toplantılarda baş köşeye oturtuyorsunuz. Yani o açıklamanın da aslında altında bir şey olduğunu düşünüyorum yani. O rahatsızlığın belki de o Erdoğan da farkındaydı diye düşünüyorum açıkçası.
Yani sırtından atma mekanizması bu. Erdoğan.
Peki gerçekten böyle bir işlevi olacak mı yoksa sadece bir perdeleme için mi bunu yaptığını düşünüyorsunuz?
Ya politik olarak ben tanımıyorum. Bay Kemal hep Bay Kemal diyor ya yine böyle bir tanımıyorum dedi ama rahatsızken ben de Erdoğan'ın bir rahatsızlık içerisinde olduğunu düşünüyorum bu yapıda.
Yani onu tedirgin eden bir gelişme oldu aslında.
Ben ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu Özgün, bu iktidarın bir FETÖ 15 Temmuz şeyi var. Travması var yani. Bu travmayı hepimiz yaşadık. Aynı şeyle karşı karşıya olmaktan bile korkuyor olabilir. Yani biz seçim zamanı bu senaryo hiç kimse inkar etmesin. Herkes ya iç savaş çıkarsa korkusuyla yaşadı. İşte Trengar'ı katliamını örnek verdik az önce. Her an nerede ne bomba patlayacağını bilmiyoruz. Şehrin her yerinde hala IŞİD hücreleri, IŞİD militanları yakalanıyor.
Şu anda daha da kontrolsüz bir şekilde.
Kesinlikle kontrolsüz. Sen sınırların kevgire dönmüş, göç ve göçmen politikasıyla mücadele edememişsin. Ve ortada bir 15 Temmuz'un kayıp silahları gerçeği var. Daha bak o konuya gelemedik bile, vaktimiz yetmiyor. Ve bu silahların kimlerde olduğuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ne harekette bulunacağı ile ilgili hiçbir düşüncemiz yok. Ama sadece şunu bilmesi lazım halkın. Hiçbir şeyden ürkmememiz lazım. Ne olursa olsun. Asla ürkmek veya sandığa gitmekten çekinmek ya da bir mevcut iktidarı inançla değiştirmeye çalışmak korkuyu gerektirmiyor. İçerisinde korku barındırmıyor. Kimse korkmasın bundan. Türkiye çok değişik dinamikleri olan bir toplumdur. Bir anda bir araya gelmesini çok iyi bilir. O yüzden ben bu tarz yapılardan, böyle paramiliter oluşumlardan mümkün olduğunca korkulmamasını diliyorum ya. Kimse
zaten
korkmasın.
Bunların bu kadar konuşulması, gündemde
tabii,
tutulması
zaten bu
hareketsiz
insanları,
kılıyor bunları.
Kesinlikle hareketsiz kılıyor. Elimizden geldiğince yani gazeteciler olarak, işte medya mensupları olarak, belki siyaset bilimciler olarak, anne olarak, baba olarak bunları olabildiğince gündemde tutmalıyız. Üstüne gitmek zorunda kalacaklar. Mecburlar. Ya gölgelemek zorunda kalacaklar ya üstüne gitmek zorunda kalacaklar. Bugüne kadar Peker'in iddiaları ile ilgili tek bir soruşturma açamamış. Ama şununla ilgili soruşturmaya da gerçi yine onay verilmedi ama bugün ve yarın ya inkar etmek zorunda kalacak ya üstüne gitmek zorunda kalacak. Az önce söylediğim cümle yanlış anlaşılmasın, kabahat halkta derken işte bu baskıyı oluşturmamız gerekiyor bizim. İktidarın üzerinde bunun üstüne git baskısını oluşturmamız gerekiyor.
Muhalefetin de bunun için bir
katalizör
etkisi görmesi gerekmiyor.
Ben burada muhalefetin de yaptığı şöyle bir hata var. Bu baskınları sık yaparsa iyi olacak ve tekrar ederse. Mesela ben o gün Kılıçdaroğlu'ndan Melih Tanrı verdi. Ya bizden randevu almadı ki, tamamen şov amacıyla gelmiş o kapıya. Randevu alsaydı verirdik dedi. Amacı dedi şov yapmakmış dedi. Melih Tanrıverdi. Randevu talep edilmedi. Etseydi verirdik. O gün çok yorgunduk, haberimiz yoktu, orada değildik dedi. Şirketin bir diğer önemli ortağı da diyor ki ben olsaydım tabii ki içeri alır buyur ederdim diyor. Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan inkar ediyor. Kılıçdaroğlu şeyden cevap veriyor, Twitter'dan cevap veriyor. Hayır, o cevabı Twitter'dan verme. Seni aradığında kanalına elbette çıkabilirsin diyecek pek çok televizyon var Sayın Kılıçdaroğlu.
Gerekirse yani, çıkıp televizyonda bunlara...
O, ya evet, bu ben yani herkesin Twitter'da olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Yani bilmiyorum katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz ama bunu herkesin Twitter'da olmasını bekleyemezsiniz. Yani biz haberciler, yayıncılar olarak oralardan toplaşmak zorunda değiliz. Herhal kendisi işte bir hafta elektriksiz oturdu. Elektriği olmayan adamın interneti de olmaz. Yani köydeki Kemal amca ne bilsin Twitter kullanmayı? O cevapları oradan vermeyeceksin. Gerektiğinde ben bir program koordinatörüyüm. Arayacaksın beni, buyursun. Kılıçdaroğlu Fox'u arasa, ben bir şey söylemek istiyorum dese ona hayır demezler. Artı TV'yi arasa çıkarmazlar mı? Seve seve denir. Sonuçta bu ülkenin ana muhalefet lideridir. Bunu biraz ekranlardan yapmalı. Artık şu sosyal medya muhalefetinden de evet, hepimizin kurtulması gerekiyor. Evet. Gerçekten sağlık açısından da hepimize zarar veriyor. Hepimizin kurtulması gerek bundan ya. Yani işte Sedat Peker'in kimse peşine düşmüyor diyorlar ki, şimdi bunlar şöyle zannediyor. İşte bugüne kadar onun hiçbir iddiası araştırılmadı nasılsa bunun da peşi bırakılır. Ben bu Sedat meselesinin peşinin kolay kolay bırakılacağını düşünmüyorum. Çünkü hepimizin dediğim gibi seçim güvenliğiyle ilgili endişelerimiz var. Çok güzel bir yere parmak bastı. Sedat Peker de bunu destekledi. Ve adam cezai müeydiye tabi bir sessizliği bozmayı göze aldı.
Bundan sonra nasıl bir gelişme olacağını düşünüyorsun bu konuda? Ben şimdi şöyle düşünüyorum açıkçası.
Bir, Sedat Peker'i gidip görüştüler işte Interpol'den istediler falan, getirilmesi hayal. Sedat Peker'in bu ülkeye getirilmesi onların işine yaramaz. İktidarın işine yaramaz. Ne yapacaklar Sedat Peker'e mahkemeye çıksa? Bu iddialar ağzını mı kapatacaklar?
Kayda girecek, devletin kayıtlarına girecek.
Ağzını mı kapatacaklar? Sedat Peker'i koyun şuraya. Ne konuşturmayacak mı? Ne diyecek? Hakim konuşma mı diyecek? Ağzını mı kapatacak? Hiçbir şekilde ifadesi alınmadan hadi içeri hücreye mi diyeceksiniz?
Yayın yasağı koyarak falan kontrol edebileceğiniz
ya,
şeyler.
Ya yayın yasağı devam ediyor hala. O
yani yayın yasağıyla falan ilgili engellenebilecek şeyler değil demek istiyorum.
Hayır hayır, asla asla değil. Yani adam bütün kısıtlı imkanlarına ve bu devletler arası görüşülmüş şey olmasına rağmen yani hani bir süre kestik. İki taraf da sakin, bunu yapmayacaksın. Tamam dedi, yapmayacağım, izin verilmeyecek buna. Bunun yapılmasa ben de yapmıyorum dedi. Geri çekildi. Bu karşılıklı bir anlaşmaya dayalıydı. Yine yapmayacak. Ben açık açık söyleyeyim, bir video çekmesi.
Ne? Çek, bundan sonra çekmeyeceğiz.
Çekmeyecek. Hayır. Bir video gelmeyecek. Ta ki o son patlamayı yaşayacağı ana kadar. Yani işte Sadat dedim ya, patladı adam. Evet dedi, beni konuşturmuyorsun. Beni diyor devletler aracından yukarıdan engelliyorsun bir şekilde. Masalarla, ziyaretle arandaki ilişkiyi kurtarmak için. Ama bu kadar da değil dedi. Ben aynı kanadayım. Evet, ona tanınan söz hakkı Sedat Peker'e de tanınmalı. Sedat Peker bir suç örgütü lideri ise ben de diyorum ki çık kardeşim, laik bir ülkede, Cumhuriyet devrimlerinin yapıldığı ve yaşandığı bir ülkede sen bana nasıl şeriat getiren bir anayasayı önerirsin diye bana bunu açıkla. Ben de Sadat'tan şikayetçiyim. Sen nasıl böyle bir anayasa taslağı hazırlayabilirsin?
Zaten normal bir sistemde, hukuk
sisteminde. Değil mi? Ben de bunu sorayım o zaman.
Soruşturuluyor
suç,
olması gerekiyor.
Suç soruşturuyor. O da suç. Burada bir suçlu varsa burada da bir suçlu var. Yani çok açık bir ifadeyle söyleyeyim. Bugün Sedat Peker'e mafya diyoruz, suç örgütü lideri diyoruz. Sedat Peker diyor ki sen benim ortağımsın. İktidar diyor sen mafyasın. Mafyalınkini mi ciddiye alacaksın? Mafya diyor ki sen de benim ortağımsın. Burada böyle bir durum var ve biz bu böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz.
Tam da aslında bu mafyatik ilişkilerle ilgili bir done daha var Sadat meselesinin içerisinde. Hocam sizden rica edeceğim. Naci evet. Efe diye bir fenomen var. Çok aslında şeyde değil.
Bir güvenlik şirketi var.
Değil.
Evet. Mehmet Naci Efe'nin bir güvenlik şirketi var. Bu güvenlik şirketinin adı Ekol Güvenlik Şirketi. Yaklaşık 8 bin çalışanı var. poligon şirketleri, poligon alanları falan var yine Mehmet Naci Efe'nin. Mehmet Naci Efe eski bir asker, o da eski bir asker. Ve aynı zamanda bu şirket üzerinden uluslararası düzeyde silah alım-satım işleri yapıyor. Ve tabi burada çok yüksek miktarda paralar dönüyor. Şurada da bir dipnot düşeyim. Şimdi seçim güvenliği konuşuluyor ya. Seçimler, oylar en son okullardan gittiği yer adliyeler. Mehmet Naci Efe'nin güvenlik şirketi halihazırda birçok adliyenin güvenliğini sağlıyor.
Bakırköy Adliyesi.
Bakır, tabii İstanbul'daki adliye, 2-3 tane adliyenin Kartal.
Üniversiteler.
Tabii üniversiteler vesaire birçok yeri.
TÜGVA.
Güvenliği.
Evet, TÜGVA.
TÜGVA'da da Mehmet Naci Efe eğitimler veriyor. TÜGVA'nın çeşitli işte konferanslar oluyor, oralara katılıyor. TÜGVA'da da TÜGVA'nın da kurucusu yine yöneticisi Bilal Erdoğan'dı.
Ya o kadar Erdoğan'ın hemen oğlu. Aklıma geldi. Hani ne kadar evet. İç içe bir yapı evet, olduğunu. Evet. Sen TÜGVA, Bilal Erdoğan oğlun kurdu. Sen şimdi çıkıyorsun. Sadat'ı ben tanımam.
Şimdi etmem. Silah ticareti demişken şunu da vurgu yapmak istiyorum. Şu an kendisi Balkanlarda çeşitli ticari faaliyetler içerisinde. Bosna Hersek'te Gorazde Üniversitesi diye bir üniversiteye sahip. Şu an böyle bir üniversite orada ne diyelim kurmuş ve işletiyor. Fakat silah ticareti ve Balkanlar deyince benim aklıma gelen önemli şeylerden birisi işte aslında Balkanlardaki eski Yugoslavya coğrafyasındaki silahların daha sonra yakın zamanda yaşadığımız savaş bölgelerine nakledilmesi meselesi var ki işte yakın zamana kadar Sedat Peker de oradaydı ve Sedat Peker de aslında Türkiye'de kendi açıkça beyanları da var zaten bu konuda yurt dışında ülke için çeşitli faaliyetler yürüttüğüne yönelik silah meselesiyle ilgili kendisine de yakından ilgili olduğuna dair elimizde veriler de mevcut. Dolayısıyla silah ticareti yapan, emekli asker olan, Sadat yöneticisi olan, güvenlik şirketleri olan ve güvenlik şirketleri sahibi olduktan sonra güvenlikçilere ağır silah bulundurma, silah kullanma gibi işte yasal düzenlemeler verilmesi neticesinde aslında bir paralel orada 8 bin kişilik bir silahlı güce hükmeden belki daha fazla bir kişinin şu an Balkanlarda olması bende şüphe uyandırıyor açıkçası. Eski Yugoslavya coğrafyasında olması. Çünkü vurguladığım gibi Yugoslavya'daki iç savaştan sonra kalan birçok silah daha sonra Kuzey Afrika'daki ve Orta Doğu'daki çatışma bölgelerine nakledildi. Bu da dikkat çekici bir soru işareti, bir ayrıntı olarak bunu da vurgulamış olalım diyorum. Evet, eklemek istediğiniz bir şey
var mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Böldüm kusura bakma. Mehmet Naci Efe şunu söylüyor. Biz hiçbir şekilde eğitim kampı falan kurmadık. Hiçbir eğitim vermedik. Biz sadece silah ticareti yaptık diyor. Şimdi biz zaten bu kitabımızda belgelerini yayınladık. Nerelerde anlaşmalar yaptılar, nerede, hangi ülkelerde eğitim kampı kurup eğitim verdiler. Yani ve biz kesinlikle eğitim vermedik diyor. Biz eğitim verdiklerinin fotoğraflarını yayınladık. Yani evet, bu fotoğraflara rağmen...
Bunu kameraya doğru yakın tutabilir miyim?
Tabii. Bu fotoğraflara rağmen kendileri hala diyorlar ki biz kesinlikle ve kesinlikle efendim şey yapmadık, eğitim vermedik.
Yanılmıyorsam Meral Akşener'di açıklayan.
Evet, Sudan,
Konya'da.
Kenya, Afrika'da
evet,
zaten.
Şimdi
şöyle belki daha yakından gösterebilir arkadaşlarım. Afrika'da zaten çeşitli Türkiye'nin askeri altyapı çalışmalarına ilişkin ihalelere girdiğini, işte buralarda faaliyetler yürüttüğünü hükümetin biliyoruz ve bu faaliyetlerin bir parçası olarak da Sadat'ın buralarda görev aldığını görüyoruz. Kenya, Sudan gibi, Sudan ki özellikle önemli iç savaş coğrafyalarından biri çok büyük insanlık dramlarının yaşandığı bir bölgede. Eklemek istediğiniz bir şey varsa?
Önce şu eğitim kamplarıyla ilgili bir şey ekleyeyim. Bu biz yurt dışı eğitim kamplarının fotoğraflarını yayınladık. Kendi faaliyet raporlarında da yurt dışı eğitim kamplarıyla ilgili şöyle bir alan var. Onu da koyduk kitaba. Bir temsili fotoğraf paylaşmışlar. Dere kenarında yeşillik bir alan. Ve bizim 2013 yılında bunu önlerine koyuyorlar. Önümüzdeki yıl Türkiye'de böyle bir eğitim alanına ihtiyacımız var. Eğitim kampına ihtiyacımız var. Bunun şu kadarını keskin nişancı eğitim için kullanacağız. Bu kadarını suikast eğitimi için kullanacağız diye kendi faaliyet raporlarına yazmışlar. Son olarak ben şunu eklemek istiyorum açıkçası. Bu özel savaş şirketleriyle ilgili, özel güvenlik şirketleriyle ilgili Türkiye'de bir yasa eksikliği var. Bu yasada ısrarla çıkarılmıyor. Bu yasanın Türkiye'de bir an önce çıkarılması gerekiyor. Yani mevcut iktidar, mevcut siyasi iktidar döneminde çıkarılır mı bilmiyorum ama önümüzdeki süreçte Türkiye'de o yasa açığının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Denetlenebilir hale gelmeleri gerekiyor. Bir özel savaş şirketi, bir televizyon şirketi gibi denetleniyor şu anda. Bir televizyon şirketiyle bir özel savaş şirketinin denetlenmesi, işte sen vergi verdin mi, bu kadar kısıtlı olmaması, olmamalı, evet. Bu kadar basit olmaması gerekiyor. Son olarak bunu söyleyeyim ben de.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi bugünkü süremizi doldurduk. Değerli konuklarım Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar, bu yazdıkları kitabı da tekrar göstereyim. Gölge Ordu kitabı, Sadat hakkında tamamen belgelere dayalı tüm bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitaba dava açıldığında belirtelim. Ve gazeteci, siyaset bilimci Berna Can bugün çok değerli yorumları ve aslında dipnot mahiyetinde verdiği bazı önemli bilgilerle de önümüzdeki günlerde daha net olarak bunları göreceğiz. Bugün bizimleydi. Bugünkü rotanın sonuna geldik. Sadat meselesini daha uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Bunu bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir kırılma sürecine doğru ilerliyor ve bu kırılma sürecinin Türkiye lehine, Türkiye halkı lehine, toplum lehine sonuçlanabilmesi için bu tür karanlık faaliyetler peşinde koşan veya bu tür şüpheler barındıran yapılanmaların teşhir edilmesi, bunların ortaya çıkarılması, sorumluların cezalandırılması için mücadele edilmesi gerekiyor ki halk düşmanı eylemler içerisine giremesinler, paramiliter örgütler terör eylemleri düzenleyip topluma korku veremesin. Türkiye'deki siyasi sistemi ne kadar kaldıysa artık demokrasi bilincini ortadan kaldırmaya yönelik son kurşunlarını atamasınlar ve bu süreçten sağ salim çıkalım diyorum. Dediğim gibi mesele sadece Sadat meselesi değil, Türkiye'nin önünde büyük bir kırılma var. Bu kırılmaya doğru biz benzer yayınları umarım rotada devam ettireceğiz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum katkıları nedeniyle.
Teşekkür
ederim. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.